Ayrım 21, Yıldızların Dönüşü, Stanislaw Lem, sayfa 220, 7. bölüm. Bir gece geç vakit sevişmekten bitkin uzanmış dinleniyorduk. Eri'nin eğik yüzü kıvrık dirseğimin içindeydi. Bakışlarımı kaldırınca tam önümde açık pencereden bulutların arasındaki yıldızları görebiliyordum. Rüzgar yoktu. Pencerenin kenarından sarkan perde soluk renkli bir hayalet gibiydi. Yine de ölü dalgalar okyanusun yüzeyini sallayıp duruyordu. Önce yaklaşan dalganın sağır uğultusunu işitiyordum. Sonra dalga kıyıya çarpıp çatlıyor, bunu sessizlikte 5-10 kalp atışı izliyor, hemen ardından görünmeyen dalgaların kıyıya saldırısı yineleniyordu. Ama ben dünyanın varlığını simgeleyen bu seslere kulaklarımı tıkamış, fal taşı gibi açılmış gözlerimle güneyi seyrediyordum. Bu kümenin yıldızlarından Beta hep kılavuzumuz olmuştu. Güne önce onun pozisyonunu saptamakla başlardım. O kadar ki sonunda bu işi otomatikman yapmayı öğrenmiştim. Çünkü aklım başka yerlerdeydi. Sonsuz boşlukların ebedi feneri hiç şaşmayan bir şekilde bize yön gösteriyordu. Yolculuğumuzun sonuna kadar bu yıldız bir milim bile yer değiştirmedi. Aynı kayıtsızlıkla parlamaya devam etti. Buna karşılık güney haçı çoktan parçalanmış, bizim için var olmaktan çıkmıştı. Çünkü onun dallarından birinin içine girmiştik artık. İşte ancak o zaman bu dev beyaz nokta başlangıçtaki gibi bize bir meydan okuma kimliğinden sıyrıldı. Değişmezliğiyle gerçek karakterini gösterdi. Girişimimizin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir tanığıydı artık. Boşluğun, evrenin, bir insanın asla kabul edemeyeceği kayıtsızlığın tanığı. Ama şimdi Pasifik Okyanusu'nun iki gürültüsüyü de Eri'nin solukları arasında işitmeye çalışırken artık hemen hiç inanmıyordum buna. Bunu kendi kendime sessizce tekrarlayabilirdim de. Gerçekten ama gerçekten ben oradaydım. Ama bu bile benim sınırsız şaşkınlığımı engellemiyordu. Eri ürperdi. Ona biraz daha fazla yer açabilmek için kımıldanayım dedim. Ama bakışlarını hissettim üstümde. ''Uyumuyor musun?'' diye fısıldadı. Dudaklarımla ağzını aradım. Ama dudaklarıma parmak uçlarını uzattı. Birkaç saniye burada tutup sonra çenemden aşağı indi, göğsüme uzandı ve burada kaburgalarım arasında sert bir delik keşfetti. Avuç içini buraya yapıştırdı. ''Nedir bu?'' diye mırıldandı. ''Bir yara izi.'' ''Nasıl oldu?'' ''Bir kazaydı.'' Sustu, bana baktığını hissediyordum, başını kaldırdı. Bakışları karanlık, yansımasızdı, kolunu güç fark ediyordum.
''Niçin bana hiçbir şey anlatmıyorsun?''
''Eri.''
''Niçin bahsetmek istemiyorsun?''
''Yıldızlardan mı?'' ''Eri susuyordu, ne diyeceğimi bilemedim.''
''Anlamayacağımı mı sanıyorsun?''
Odanın karanlığı içinden ona yakından baktım, ona nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Eri, kollarımın arasına almak istedim kendisini, sıyrılıp yatağa oturdu.
İstemiyorsan konuşmak zorunda değilsin ama niçin, söylesene bana.
Bilmiyor musun? Gerçekten mi bilmiyorsun?
Evet, şimdi biliyorum. Şey istiyordun, beni uzak tutmak.
Hayır, görüyor musun? Korktum.
Korku mu? Neden?
Ben de pek bilemiyorum. Yarayı yeniden deşmek istemiyorum.
Dikkat et, hiçbir şeyi inkar etmiyorum, zaten imkansız olurdu bu.
Ama bundan söz etmek hiç olmazsa benim açımdan kendimi içine kapatmak olurdu. Hepsinden ve her şeyden kaçmak için şimdi.
Anlıyorum dedi çok alçak bir sesle. Yüzünün beyazlığı kayboldu, başını öne eğmiş olmalıydı. Ben buna hiç önem vermiyorum sanıyorsun sen.
Hayır hayır diye sözünü yarıda kesmeyi denedim.
Bekle, şimdi sıra bende. Astronotik hakkında ne düşündüklerim ve dünyadan hiç ayrılmamış olmam bir şeydir. Ama bunun ne seninle ne de benimle bir alıp vereceği var. Öyle çünkü biz ikimiz birlikteyiz. Böyle olmasaydı ikimiz asla beraber olamayacaktık. Benim için astronotik sensin. Bu yüzden isterdim ki sen... Fakat sakın kendisini mecbur hissetme. Eğer senin dediğin gibiyse öyle hissediyorsan eğer...
Sana anlatacağım.
Ama bugün değil. Yok, bugün. Uzansana. Kendimi yastıkların üzerine bıraktım. Gecenin karanlığı içinde bembeyaz, ayaklarının ucu üzerinde dikildi, perdeleri çekti, yıldızlar kayboldu. Pasifik'in uzun ısrarlı gürültüsünden başka hiçbir şey kalmadı. Hemen hiçbir şey görmüyordum. Yer değiştiren hava adım seslerini belli etti, yatak üzerine kapandı. Prometheus gibi bir uzay gemisi gördün mü hiç? Hayır, çok büyüktür. Dünyadaki ağırlığı 300 bin tonu aşar. Ve de çok azdınız orada değil mi? 12 kişiydik. Tom Erder, Olaf, Arne, Thomas ve pilotlar. Elbette bir de ben. Ayrıca 7 bilgin. Ama geminin boş olduğunu sanıyorsan yanılırsın. Kitlesinin 10'da 9'u yakıtımızdı. Foto itiş gruplarıydı. Depolar, ihtiyat, erzak, yedek motorlar da cabası. Meskun yeri aslında çok küçüktü. Hepimizin özel bir kabini vardı. Bir de ortak bölmeler. Gövdenin merkezinde dağıtım alanı bulunuyordu. İniş için küçük füzeler, sonda füzeleri, halelerden örnekler almak için. Peki Arcturus'a böyle bir sonda füzesiyle mi gittin? Evet, Arder'le beraber. Niçin hep beraber gitmediniz? Bir tek füze için de mi? O zaman şans daha da az olurdu. Niçin? Bilirsin sonda araçları buzdolabına benzer. Bir çeşit uçan bir frigo kutusu. Bir oturacak yerim vardır, buzdan bir kabuk içine oturursun. Dış zarfına doğru giderek erir, boruların üzerinde yeniden oluşmaya başlar. Ancak kompresörler her an stop edebilir. Bunun için bir tek saniye, bir yavaşlama yeterlidir. Çünkü dışarıda 10, hatta bazen 12 bin derece sıcaklık vardır. İki kişilik bir füze stop ederse iki kişi ölür. Aksi halde yalnız bir kişi, anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Avucu hala gövdemdeki yara izinin üzerindeydi. Bu orada mı oldu? Hayır. Eri, sana başka bir şeyler anlatsam? Tamam. Yalnız sanma ki bunu hiç kimse bilmez. Nedir o, yara mı? Parmaklarının sıcaklığı altında yara izi kımıldanır gibiydi. Sanki yeniden canlanıyordu. Evet. Nasıl mümkün olabilir bu? Ya Olaf? Olaf bile bilmez. Onlara yalan söyledim. Şimdi ise sana söylemek zorundayım. Çünkü çok ileri gittim. 6. yıl olmuştu. Geri dönüyorduk. Ama bulut içinde ilerlemek kolay değildir. Manzara şahaneydi. Bulut ne derece aydınlık olursa uzay gemisinin hızı da o derece artıyordu. Ardımızda bir kuyruk uzanıyordu ama kuyruklu yıldız kuyruğu gibi bir şey değil. Daha çok kutup güneşine benzer bir şey. Arder ve Enneson artık yoklardı. Venturi de ölmüştü. Her sabah saat 6'da uyanıyordum. Mavi ışık beyaza dönüşüyordu. Bir gün Olaf'ın pilot kabininde bir şeyler söylediğini işittim. Garip bir şey fark etmişti. Ben de indim. Radar ekranında küçük bir leke görülüyordu. Pek rotamız üzerinde de değildi. Thomas da yanımıza geldi ve birlikte bunun ne olabileceğini sorduk kendimize. Bir meteor olamayacak kadar büyüktü. Ayrıca meteorlar asla yalnız başlarına görünmezdi. Her ihtimale karşı biraz daha yavaşladık. Bu diğerlerini de uyandırdı. Onlar da kabine geldiklerinde çok iyi hatırlıyorum. Thomas şaka olsun diye bunun mutlaka bir başka uzay gemisi olduğunu söylüyordu. Bunu çok sık söylerdik. Belki de başka uygarlıkların uzay gemileridir diye şaka ederdik. Ancak böyle rastlantının dünyada iki kutuptan salınacak iki sineğin karşılaşmasından daha imkansız olduğunu da bilirdik. Bulutun neredeyse sınırına varmıştık. Toz adeta şeffaflaşmıştı. Çıplak gözle 6. derecede büyük yıldızlar görünüyordu. Bu leke galiba bir planetoid olmalıydı. Vesta gibi bir şey. Çeyrek milyar ton, belki biraz daha ağır bir şey. Şaşılacak derecede de yuvarlak, adeta küre şeklindeydi. Ender bir şeydi bu. Kendisini provadan görebiliyorduk. Kozmik hızla ilerliyordu ve biz de peşinden. Turber bana biraz daha yaklaşıp yaklaşamayacağımızı sordu. Evet diye cevap verdim. Bir çeyrek mikroparsek daha yaklaşabilirdik. Yaklaştık da teleskopta bir kirpi görünüşü vardı. Üstü dikenlerle dolu bir küre. Garip bir cisim. Müzelere layık adeta. Turber bu kez bir el ile cismin tektonik yapısı hakkında tartışmaya başladı. Thomas bunun üzerine yoklayabileceklerini söyledi. Hem de hiçbir enerji kaybına uğramadan, ayrıca henüz hızlanmamıştı. Cisme kadar gidip birkaç örnek alarak dönebileceğini söylüyordu. Gimma kararsızdı, bir zaman sorunuydu bu. Bütün yedek depolarımız henüz doluydu, sonunda razı oldu. Büyük bir olasılıkla da ben orada olduğumdan, bir şey de söylemediğim için, bundan da olabilir. Çünkü ikimizin arasında bir takım garip ilişkiler meydana gelmişti. Ama bu başka bir hikaye, durduk, manevra çok yavaştı. Bu arada küçük gezegen uzaklaşmıştı. Ancak hala radarda onu görebiliyorduk. Ben endişeliydim. Çünkü geri döndüğümüzden beri aralıksız bir takım aksilikler çıkıyordu başımıza. Bir takım küçük stoplar ama onarılması güç şeyler. Üstelik hiç beklenmedik anlarda oluyordu bu. Batıl inançlarım yoktur ama diziler yasasına inanırım. Ne var ki elimde yeterince kanıt yoktu. Çocukça gelebilirdi belki ama Thomas'ın motorunu ben kontrol etmiştim. Kendisine dikkatli olmasını söylemiştim. Toz nedeniydi.
Toz mu?
Evet. Soğuk bir bulut içinde planetoidler aspiratör gibi çalışır. Bilirsin, uzayın tozlarını emip toplar ve bunun içinde bol zamanları vardır. Toz tabakalar halinde birikir, hatta hacimleri iki katına çıkabilir. Ancak borularla üflemek, hatta tekme atmak kalan tozun kalkmasına yeter. Bu bir şey olmayabilir ama hiç belli de olmaz, bunu söyledim. Zaten o da benim kadar biliyordu. Olaf sol bordadan bir fırlatıcıyla Thomas'ı gönderdi. Ben de ölçü kabinine çıkıp yönetmeye başladım. Yaklaştığını, manevra yaptığını, dönüp yüzeyine indiğini, bir tele bağlıymış gibi hareket ettiğini görebiliyordum. Elbette sonunda da onu gözden kaybettim. Hiç olmasa aramızda en az 3000...
Radardan mı görüyordun?
Hayır, optik bağlantım vardı, yani enfraruj bir dürbün. Bu arada kendisiyle devamlı telsizde konuşuyordum. Tam Thomas'la uzun zamandır bu kadar özenli bir inişe tanık olmadığımı düşündüğüm sırada, aslında geriye dönüş başladığından, hepimiz böyleydik, birden beyaz bir şimşek gördüm ve planetoidin yüzeyindeki koyu bir leke giderek büyümeye başladı. Yanımda olan Gimma bağırdı. Thomas'ın son anda inişi frenlemek için alevle vurduğunu sanmıştı. Bilir misin, bu manevraya böyle derdik hep. Bütün itiş gücü bir anda ileri verilir birdenbire. Ama elbette bu koşullarda değil. Thomas'ın da böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyordum. Yıldırım olmalıydı bu.
Yıldırım, orada mı?
Evet. Bak şimdi, bir bulut içinde hızla yol alan her cisim sürtüşme yoluyla statik elektrik üretir. Prometheus ile planetoid arasında da milyarlarca volta erişebilecek bir potansiyel farkı bulunuyordu. Thomas indiğinde bir kıvılcım çaktı. Çakan şimşek buydu. Ani ısıyla da bulut tarafından toz kaldırıldı. Bir daha sesini işitemedik. Telsizi sadece cızırdıyordu. Bunu ihmal ettiğim için kendi kendime diş biliyordum. Füzenin paratonerleri vardı ve bundan yakasını sıyırabilirdi. Neden belli değil. Gimma bana bulutun ne zaman yeniden çökeceğini sordu. Turber ise hiçbir şey sormadı. Çünkü belli ki günlerce ve günlerce sürecekti bu.
Günlerce mi?
Belki daha da fazla. Çekim gücü çok zayıf. Bırakılan bir taşın yüzeye düşmesi bazen saatler sürebilir. Bunun üzerine Gimma'ya kendi işleriyle uğraşmasını ve beklemekten başka yapacak bir şeyimiz olmadığını söyledim.
Yapacak başka bir şey yok muydu gerçekten?
Hayır, hiçbir şey. Yani Thomas'ın füzesinde kaldığından emin olabilseydim bir şeyler göze alabilirdim. Prometheus'u çevirir, yaklaşıp çok yakından üflerdim tam alevle. Pislik bütün galaktikaya yayılsın diye, ama bundan emin değildim. Araştırmalar mı? Planetoidin genişliği mesela Korsika kadar vardı. Ayrıca toz bulutu içinde Thomas'ın bir adım yanından onu görmeden de geçebilirdim. Tek bir çözüm vardı. Bunu da yalnız o denetleyebilirdi. Havalanıp geri dönmek.
Yapmadı bunu.
Hayır, yapmadı.
Biliyor musun niçin?
Tahmin ediyorum. Körleme havalanması gerekiyordu. Ben bulutun yüzeyden yarım mil yukarıya eriştiğini görebiliyordum. Ama o bunu bilmiyordu. Bir kayaya, bir duvara çarpmaktan korkuyordu. Bir uçurumun dibine, derin bir çukura da iniş yapabilirdi. Böylece donup bir bütün gün bekledik. Sonra ikinci gün daha beklemekle geçti. 6 gün yetecek kadar oksijeni ve besini vardı. Kimse ona bir yardımda bulunamazdı elbette. Onu oradan kurtarmak için koridorlarda bir buluş peşinde dolanıp duruyorduk. Bütün dalga uzunluklarında araştırma yapıyorduk. Bu arada birkaç aydınlatma füzesi dağıttık. Ama parıltısını dahi göremedik. Çünkü bulut ölüm kadar kalın ve karaydı. 3. gün ve 3. gece. Yaptığımız ölçümler bulutun dağılmakta olduğunu gösteriyordu. Ancak Thomas'ın 70 saati kalmıştı ve o zamana kadar tamamen kalkacağından şüphe ediyordum. Belki daha uzun bir süre yiyeceksiz kalabilirdi ama oksijensiz asla. Derken bir şey geldi birden aklıma. Şöyle bir mantık kurdum. Thomas'ın füzesi özellikle çelikten yapılmıştı. Eğer o lanet olasıca planetoidde demir madeni yoksa belki de bir demir göstergeciyle onun yerini saptayabilirdim. Bu demirden yapılmış eşyayı gösteren bir araçtır. Bizde de bir tane vardı ve çok hassas bir aygıttı. 700 metreden bir çivinin yerini gösterebiliyordu. Koca bir füzeyi de binlerce mil öteden bulabilmeliydi. Ancak yine de aygıtta bazı ayrıntıları doğrulamamız gerekiyordu. Sonra Gimma'ya gideceğimi söyledim ve yola çıktım.
Tek başına mı?
Evet.
Peki ama niçin yalnız?
Çünkü Thomas'la dönmezse 2 kişi kalıyorduk ve Prometheus'un mutlaka bir pilota gereksinimi vardı.
Onlar da senin görüşünde miydiler?
Karanlıkta gülümsedim. Ben 1. pilottum. Gimma bana emir veremezdi ancak öneride bulunabilirdi. Sonra ben şansları ölçer ve bir karara varırdım, evet ya da hayır diye. Yani doğal olarak evet derdim hep. Ancak acil durumlarda karar vermek benim işimdi.
Ya Olaf?
Onu biraz olsun tanıyorsun zaten. Tahmin edeceğin gibi hemen yola çıkmadım. Ancak eninde sonunda Thomas'ı gönderenin ben olduğumu kabul etmek zorundaydı o da. Her neyse yola çıktım. Füzesiz tabii.
Füzesiz mi?
Evet. Bir özel giysi içinde gaz tabancasıydı. Demir göstergesi biraz işimi zorlaştırıyordu. Çünkü kullanılması güç bir araçtı. Orada ağırlığı söz konusu değildi elbette. Ama bulutun kalınlığı içinde hiçbir yere çarpmamak için çok uyanık ve dikkatli olman gerekiyordu. Ben yaklaştıkça bulutu görmez oluyordum. Yıldızlar da kaybolmaya başlamıştı. Önce birer birer ve en güç gördüklerim silindi. Derken gökyüzünün yarısı kapkaranlık oluverdi. Döndüm. Prometheus boydan boya ışıldıyordu. Bunun için özel bir tertibatı vardı. Ucunda bir mantar olan uzun beyaz bir kurşun kalebe benziyordu. Fotoşik projektörüydü bu. Sonra birden hepsi kayboluverdi. Geçiş çok aniydi. Belki de bir saniyelik kapkara bir sis. Sonra her şey yok oluverdi. Telsizim devreden çıkmıştı. Buna karşılık kulaklıklarımda demir göstergecinin sesini işitiyordum. Bulutun kenarına erişmem için birkaç dakika yetti. Daha sonra yaklaşık 2 saat süreyle yüzeye düştüm. Çok dikkatli olmam gerekiyordu. Elektrikli lambam ise hiçbir işe yaramadı. Zaten bekliyordum bunu. Aramaya başladım. İçinde sarkıt ve dikitler olan mağaraları bilirsin.
Evet.
İşte öyle bir şeydi. Yalnız daha da garipti. Ben sana daha sonra gördüğümü, yani bulut yeniden çökünce gördüğümü anlatıyorum. Çünkü bu araştırmalar sırasında özel giysime katran sürülmüş gibi hiçbir şey göremiyordum. Kutu askılarla asılıydı. Anteni hareket ettirmem bir yandan ilerlerken bir yandan da ellerimi ileri uzatıp dinlemem gerekiyordu. Hayatımda oradaki kadar düştüğümü hatırlamıyorum. Ama hiçbiri ciddi düşme değildi. Çünkü yer çekimi yoktu. Ama biraz olsaydı bu kadar dengesiz de kalmazdım. Ama orada anlamayan biri bunun güçlüğünü kolay takdir edemez. Bir küçük gezegen dengesiz kayalıklar ve taşlarla doluydu. Adımını atıyor sonra yüzer gibi oluyordum. Ani hareket de yapamazdım. Yoksa en az 10 dakika yere yeniden inmeyi beklemek gerekiyordu.
Bütün bu kayalıklar hemen hiç var olmayan bir güce sahipti. Ama insanın üstüne yıkılacak olursa ezmeyecek anlamına gelmezdi bu. Çünkü bu durumda etkin olan güç değil, kitleydi. Ancak normal koşullarda bir yana sıçrayıp çekilmek mümkündü. Elbette düşmeyi görmek ya da işitmek koşuluyla, atmosferi de var olmadığından ayaklarımın altındaki kayaların titreşimiyle yön kestirebiliyordum. Kısacası saatlerce bu garip gezegencik üzerinde dolaştım ve demir göstergecini kullanmanın da pek parlak bir fikir olmadığını anladım. En sonunda sinyali işittim, tekrar kaybettim ve belki 8 defa işitip yine kaybettim. Füzeyi bulduğumda Prometheus da herhalde çoktan gece başlamış olmalıydı. Füze cehennemi bir tozla yanlamasına gömülmüştü. Bilir misin, akla gelebilecek en nazik, en güç durumdu bu. Dünyada en hafif bir tüy tabakası bile bundan 1000 kat daha büyük direniş gösterirdi. Parçacıkları öylesine inceydi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 229.